Ben burada Markos 1. bölümden 14. ayetten 24'e kadar, yani 14 ile 24 arasında, Markos 1. bölüm 14. ayetten 24. ayete kadar olan kesimi anımsarsanız ele almıştım burada. Ve orada İsa Mesih'le karşılaşma başlığı vermiştim oradaki parçaya. İsa Mesih'le karşılaşma başlığını vermiştim. Konuyu bitiremedik ondan sonra, ama bugün hem onun bir özetini yapıp geri kalan kısmını bugün tamamlamak istiyorum sevgili kardeşler. Her zaman yaptığım gibi. Yani kendiniz bakabilirsiniz. Zaman açısından okumamıza gerek yok ama durumu biliyorsunuz. En azından önünüzde açık olsun. Markos 1. bölüm 14'ten 24'e kadar olan kesimde Rabbimiz, biliyorsunuz, Yahya'nın vaftizi sonrası göklerden gelen onay sözleriyle destekleniyor ve çöle götürülüyor kutsal ruh tarafından. Orada bize anlatılan bu. Sonrasında da Celile'ye gidiyor Rabbimiz ve orada Celile'de açık hizmetine başlıyor kutsal ruhun yönlendirmesiyle, desteğiyle. Arkasından da ne yapıyor? Yine okuyoruz. Kutsal müjdeyi, Tanrı'nın sevinç getiren haberini paylaşa Celile'ye doğru yoluna devam ediyor diye ifade etmiştim. Ve o Celile gölü kıyısından geçerken Rabbimiz, o kıyıdan geçerken göle ağ atmakta olan Simon'u ile kardeşi Andreas'ı ve sonrasında da Yakup ile Yuhanna'yı orada ne yapıyor? Görüyor. Ve onları ne yapıyor? İnsan tutan balıkçılar yapacağını söyleyerek onları göreve, onlara bir sorumluluk vererekten göreve çağırıyor. Ve bu insanlar, balık işiyle uğraşan bu insanlar hiç ama hiç böyle bir şeyi beklememişlerdi değerli kardeşler. Ama buna rağmen onların İsa'nın çağrısına vermiş oldukları yanıt gerçekten de kayda değer nitelikte olduğunun altını çizmiştim. Göstermiş oldukları reaksiyon, tepki kayda değer nitelikte olduğunu söyleyip şöyle devam etmiştim sevgili kardeşler. Yaşamlarımızın belirli noktasında Tanrı her birimizi belirli dönemlerde ne yaptı? Çağırdı, değil mi? Hepimizin çağrılış dönemleri farklı. Benim 35 yıla yakın bir süre oldu. Ve hepimiz çağrıldıktan sonra ne yaptık? Rab ile birlikte yürümeye, onun ardından gitmeye karar verdik. Zaten iman etmek nedir diye sorsam, Rabbi izlemek, onun ardından gitmek anlamı geliyor. Bizler de o dönemde o kararı aldık ve Rab ile birlikte yürümeye karar verdik. Ve sizler o dönemleri düşünmüş olsanız, yani Rab sizi çağırdığı o ilk döneme baktığınız zaman hangimizin aklına gelirdi diye size bir soru sormuştum. Yani kim düşünebilirdi ki Tanrı beni bir yolla kendine çağıracak, İsa Mesih'e çağıracak. Böyle bir şeyi ben de 1979'da bir vaaz aracılığıyla, Tanrı'nın sözü aracılığıyla Tanrı'nın beni çağıracağını aklımın ucuna bile getiremezdim. Ama 1979'un başlarında Tanrı bir vaazı kullandı Yuhanna 3.16'dan. O vaaz aracılığıyla Tanrı ne yaptı? Beni kendine çekti, beni hizmetine çağırdı sevgili kardeşler. Onun için hepimiz de o belirli dönemlerde çağrıldık ve Rabbi kabul ettik ve onun arkasından yürümeye karar verdik değerli kardeşler. Ama bir şey söylemiştim. Tanrı bizi çağırıyor, evet, bir sorumluluk veriyor. Ama çağırdığımız noktayla iş bitmiyor demiştim değerli kardeşler. Yani çağırmakla iş tamamlanmıyor, son bulmuyor. Rabbimiz nasıl ki değerli kardeşler balıkçılar için bir planı vardıysa, aynı şekilde de bizler için de tasarılarının olduğunu söylemiştim. Başka bir ifadeyle onu izlemek sadece yetmiyor. Aslında Tanrı bizleri de o balıkçılar gibi her birimizi insan tutan avcılar olarak çağırıyor. Hepimizi aslında hepimize yüklediği sorumluluk insanları Tanrı'ya kazanma sorumluluğu. Bakın bugün Sami'de verdiği örnekte, Aydın'ın verdiği örneklerde değil mi? Tanrı bize aslında her birimizi insan avcıları olaraktan görevlendirdi. O sorumluluğu hepimize yükledi sevgili kardeşler. Ama Tanrı bize bu sorumluluğu vermeden önce ne yapmamız gerektiğini söylemişti. Balıkçılara baktığımız zaman onlar bir şeyleri geride bırakması gerekiyordu demiştim değil mi? Bizler de bu göreve adım atmadan önce ne yapmamız gerekiyordu? Bir takım şeyleri geride bırakmamız, terk etmemiz gerektiğinin altını önemli çizmiştim sevgili kardeşler. Onun için demiştim ki buna ilave olaraktan hani bir şeyleri bırakmaktan söz ettiğimiz zaman genelde bize saçma gelir. Yani ben bir kişiye desem ki ya sen bunu bırakman lazım kardeşim. Sen bunu bırakman gerekiyor. Bunu sen terk etmen gerekiyor. Sen bunları geride bırakman gerekiyor dediğim zaman bırakmanın kendisinin saçma olduğunu düşünüyoruz. Yani pek kolay bir davranış olmadığını görebiliyoruz. Ama bunu bir bütün olaraktan düşündüğümüz zaman düşünün aslında terk etmenin bir takım şeyleri geride bırakmanın ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu anlayabilmek için demiştim Rabbimizin göksel tahtını terk edişini göz önünde tutun dedim. Şimdi Filipililerden bir ayet kullandım size. Hatırlıyor musunuz? Filipililer 2. bölümden 8. ayeti kullanmıştım. Orada çok iyi bilinen ayet 2:8'i kullanmıştım. Kul özünü alıyor Rabbimiz. İnsan benzeyişinde doğuyor. Bakın çok önemli. Ululuğunu bir yana bırakıyor. Neden? Günahlı olan Recep için. Günahlı olan Hatice için. Günahlı olan Sami için, Kerstin için, Kristina için, Enver için, Marita için. Hepimiz için ululuğunu bir yana bırakıyor. İnsan biçimine bürünüyor. Ölüme, çarmıh ölümüne bile boyun eğiyor. Kendini alçaltıyor. Düşünün ya. Eğer Rabbimiz bunları geride bırakmamış olsaydı. Ululuğunu, yüceliğini geride bırakmamış olsaydı. Bizim kurtuluşumuz mümkün olabilir miydi? Hayır. O zaman diyebilir miyiz? Bırakmak ne kadar önemli? Terk etmek ne kadar önemli? Bu terk etmenin, bırakmanın ne olduğu herkese göre değişebilir. Ama bir takım şeyleri bırakmamız, geride bırakmamız, terk etmemiz gerekiyor ki hizmetimizi sağlıklı bir şekilde götürebilmemiz mümkün olsun sevgili kardeşler. Ama burada İsa diyor ki beni izleyin. Sizi insan avcıları yapacağım. Değil mi? 17. ayette. Böyle söylüyor. Ama 18. ayete bakıyoruz diyor ki onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler diyor. Şimdi demiştim ki 4 hafta önce ya bunu okuyup geçiyoruz ama değerli kardeşler bakın düşünün demiştim. Bu insanlar yaşadıkları hayatı terk ettiler. Bu insanlar yaşadıkları hayatı geride bırakmaları gerekiyordu. Buradaki hemen sözünün altını çizin demiştim size. Bu hemen sözü gerçekten kayda değer nitelikte ve harika bir söz. İki kişi olmalarına rağmen Yakup'la Yuhanna iki kişiydi. Yanında babaları da vardı değil mi? Ağlarını onarırken. Andreas'la Simon'a baktığımız zaman onlar da iki kişiydiler. Ama aralarında tartışmaları gerekirken yani aldıkları çağrı karşısında iki kişi oldukları için aralarında bir tartışma olması gerekirken uyum içerisinde, denge içerisinde, bir bütünlük içerisinde hemen ne yapıyorlar? Her şeyi terk ediyorlar ve şunu mu yapalım? Ya önce şunu yapalım. Ya önce aslında bunu yapmamız lazım. Hiçbir şey demeden, hiçbir ifadeye yer vermeden ne yapıyorlar? Bırakarak İsa Mesih'in ardından gidiyorlar. Demek ki bu davranışın ne kadar önemli olduğunu vurgulayabilmek için, bu davranışın ne kadar değerli olduğunu açıklayabilmek için size ters bir örnek vermiştim. Hatırlıyor musunuz Luka'dan? Luka'dan ters bir örnek vermiştim. Hani Rabbimiz Luka 14. bölümde hatırlarsanız şölen bir şölenden söz ediyor değil mi? Şölen benzetmesi hakkında orada okuyoruz. 18'den 20. ayetler arasında orada biliyorsunuz şölene çağrılıyor insanlar. Ve birincisi orada diyor ki bir tarla satın aldım diyor. Gidip önce onu bir görmem lazım. Hatta demiştin ki ulan tarlayı kimse görmeden satın alabilir ki, değil mi? Önce görmüş ama bahane. Öbürü dedi ki 5 çift öküz aldım, onları denemeye gidiyorum diyor. 5 tane öküz al. Ulan kardeşim kim denemeden öküzü satın alabilir, değil mi? Demek ki bu insanlar bin dereden su getiriyorlar. Bakın değerli kardeşler, önümüzde bir hizmet var. Ben bu hizmeti yapmamak için bin dereden su getirebilirim. Ben bu hizmete sırtımı çevirmek için bin dereden su getirebilirim. Ama değerli kardeşler bakın, onlar birçok şeyden yoksun kaldılar. Biliyor musunuz o şölenin sonucunu? Kapılar kapandı. Kapılar kapandı, içeriye giremez oldular değerli kardeşler. Onun için diyorum, bu balıkçılar da şunu düşünebilirlerdi. Ya tamam iyi güzel de müsaade et. Sen kimsin, biz seni tanımıyoruz, müsaade et. Dürüstüne bir düşünelim bakalım. Bize getirisi ne olacak? Biz şimdi balıkçılıkta bir şeyler kazanıyoruz. Bir getirisi var. Ama seni izlemenin bize getireceği kazanç ne? Bize nasıl bir kazanç sağlayacak? Nasıl bir değer katacak bize? Biz daha çok zengin mi olacağız? Daha çok para mı kazanacağız? Nedir? Bize kattığı değer nedir? Diye aralarında konuşması gerekiyordu. Ama bakıyoruz ki değerli kardeşler, bu insanlar yaşam teknelerini, ekmek teknelerini terk ediyorlar. Olacak iş değil ya. Bakın yani aynı heyecanı yaşıyorum. Ha. 4 hafta önce buradaki paylaştığım heyecanı burada yine yaşıyorum. Bunlara baktığım zaman. Gerçekten yani inanamıyorum, bir anlam ifade edemiyorum. Tekneyi terk ediyor bu insanlar. Sadece bu değil. Bir şey daha söylemiştim size. Bugün eminim ki aklınıza gelir ya da gelmez. Karar verdiğiniz dönemi düşünün. O ilk Rab ile yürümeye karar verdiğiniz dönemi düşünün. O ana kadar, o döneme kadar kimin bir planı yoktu ileriye dönük? Kimin bir tasarısı yoktu? Kimin bir takım arzuları, istekleri yoktu? Şimdi bu insanların ileriye dönük planları yok muydu sevgili Hatice? Mutlaka vardı değil mi? Bu insanlar da yaşıyorlardı. Belki 3 ay sonrasına koydukları bir hedef vardı. Bir takım arzular vardı, istekler vardı oraya ulaşabilmek için. Ama bunlar ne yaptılar? Değerli kardeşler, hiç bunları düşünmediler. Değerli kardeşler, ne yaptılar? Bıraktılar. Bence büyük bir fedakarlıktı bu. Bunu görmemiz gerekiyor. Hepimiz, ben de dahil, bunu hepimiz görmemiz gerekiyor. Ve demek ki Rabbimizin çağrısına yanıt verip onlardan gitme kararı verdiğin zaman bir takım şeyleri terk etmen gerekiyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Eğer İsa'yı izlemek istiyorsan bir bedel ödemen gerekiyor. Bir takım şeyleri terk etmen, geride bırakman gerekiyor değerli kardeşler. Yani önce iman etmeden önce ne yapıyorsun? Yaşamakta olduğun hayatı, günahlı hayatı önce bir terk ediyorsun. Doğru mu? Ondan sonra arkada bırakıyorsun. İman ettikten sonra ne oluyor? Onun ardından gitmeye karar verdiğin zaman her gün onun önüne gelerek yanlışlarını, değil mi? Eksikliklerini, günahlarını onun önüne getirip söyleyerekten bırakman gerekiyor. Yani iman hayatı aslında, başka bir ifadeyle söyleyeyim, iman hayatı yontulma hayatı aslında. İman hayatı bir değişim hayatı. Yani Rab bizi kurtardı, orada bırakmıyor. Yonta, yonta, yonta. Geçen hafta pazar günü kilisede de söyledim kardeşlere. Yonta, eğer istiyorsak, ama bu çok önemli, zorla yontmuyor. İstiyorsak yonta, yonta, yonta, yonta, istediği noktaya bizi getiriyor değerli kardeşler. Anlatabiliyor muyum? Yani iman hayatı kendi kendine gelişen bir hayat değil. Yani biz para koyuyoruz bankaya, doğru mu? Para koyuyoruz bankaya. Bankaya koyduğumuz para durduğu yerde değer kazanıyor, doğru mu? Faiz, faiz, faiz, faiz, faiz. Ama iman, para gibi bankaya koy, kendisi gelişsin, büyüsün, böyle bir şey yok. Mutlaka bir takım şeyleri bırakmamız gerekiyor. Yani değişime açık olmamız lazım. Yontulmaya açık olmamız lazım değerli kardeşler. Onun için Rabbin çağrısına, Rabbin verdiği çağrıya itaat etme konusunda ne mal mülk ne de başka etkenlere izin verilmemesi gerekiyor. Rabbimiz çağırdığında bu çağrının önüne geçebilecek hiçbir şey olmaması gerekiyor. Bu insanların tek bir soru bile sormamış olmaları bunu net bir şekilde bize açıklıyor, gösteriyor. En büyük kanıtıdır. Hiçbir soru sormadan Rabbin ardından gitmiş olmaları değerli kardeşler. Onun için bugün de Rab kutsal ruhu ve sözü aracılığıyla ne yapıyor? Çağırmaya devam ediyor. Onlarca, yüzlerce dünyada birçok canı kadın erkek ayrımı yapmadan, çocuk genç yaşlı ayrımı yapmadan çağırmaya devam ediyor değerli kardeşler. Onun için bu çağrıya hiçbir şey engel olmasın değerli kardeşler. Onun için sizlere örnek vermiştim. Ben de Rab beni çağırdığı zaman 1979'da kolay olmadı benim için. Ailemi bırakmam gerekiyordu. Ailemde çok büyük bir zorluk yaşadığımı söylemiştim. Babam hatta dedi ki artık Recep adında oğlum yok dedi bana. Yani babam çok sert konuştu bana. Arkadaşlarım beni terk etti. Gazetelere çıktığım zaman Hürriyet Gazetesi'ne çıkmıştık mahkemede. Ve orada bütün herkes küpürü kestiler. Ve 40 kişilik o çalıştığım NATO'da çalışırken 40 kişinin masasına koydular. Ve büyük bir utançtı benim için. Herkes böyle farklı gözle bakmaya başladı. Grup arkadaşlarım beni terk etti. Ben tek başıma kaldığımı düşündüm. Bunları ben yaşadım. Çok büyük acılar çektim Türkiye'de. Ama değerli kardeşler bunu söyleyeyim size açık yüreklilikle. Sonrasında gördüm, anladım. Sonrasında anladım ki 1979'da verdiğim karardan daha değerli bir karar olmadığını gördüm. Ve bugün de pişman değilim. Bugün aynı kararı yine veririm. Aynı kararı. İsa Mesih ile gitmek bir onurdur. Bir ayrıcalıktır. Ve o ayrıcalığın kıymetini, tadını bilelim, alalım. İsa ile gitmeye karar verdim. Geri dönmem, geri dönmem. Benle kimse gelmese bile diyor, ben yine giderim. Bu harika bir şey. Gerçekten çocuk oyuncağı değil. İsa ile yürümeye karar vermek çocuk oyuncağı değil. Ciddi bir karar, önemli bir karar sevgili kardeşler. Onun için bizler yaşamı terk ettiğimiz zaman, eski hayatımızı terk ettiğimiz zaman ne oluyor? Bambaşka bir yaşamın içerisine giriş yapmış oluyoruz. Bunu söylemiştim. Yüce bir yaşama giriş yapmış oluyoruz demiştim. Yani kariyer ve eğitimin çok önemli olduğu bir dünyada sevgili kardeşler, balıkçılık mesleği çok saygı değer bir meslek değildi. Onurlu bir meslek değildi. Günümüzde de aynı. Yani hayatını sürdürebilmesi için, bir kazanç elde edebilmesi için gerçekten bugün mesleği olmayan, okuma yazması olmayan insanlar bugün seçebildiği bir meslek, balıkçılık mesleği, para elde edebilmek için. Ve o dönemde de aynıydı ve bunu şu şekilde desteklemiştim. Bir ayetle onu okumak istiyorum size. Tekrar çok önemli. Habercinin İşleri 4. bölümde 13. ayet. 4. bölüm 13. ayet. Diyor ki kurul üyeleri Petrus ve Yuhanna'nın yürekliğini görüp de bunların, dikkat edin, eğitim görmemiş sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar. Bakın, görebiliyor musunuz? Ama neden şaştı bu insanlar? Neden şaştılar? Bakın ayetin devamını okuyun. Neden şaştılar? Diyor ki İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler. Şaşırtan neydi? Onların İsa'da olmuş olmalarıydı. Demek ki nasıl ben bitirdim? Konuyu böyle bitirdim 4 hafta önce. Şöyle bitirdim. Değerli kardeşler dedim. İsa'da olmak fark yaratıyor. İsa'da olmak fark yaratıyor. Hangi eğitim düzeyine sahip olursanız olun değerli kardeşler. Hangi eğitim düzeyine sahip olursanız olun. İsa'da olmak, İsa Mesih'te olmak fark yaratıyor dedim. Ve bununla da sizi baş başa bırakmıştım. O zaman madem ki fark yaratıyor, o zaman bunun değerini, kıymetini bilerek yaşayalım diye konuyu noktalamıştım. Ve kaldığımız yerden devam edebiliriz sevgili kardeşler. Evet. Tekrar vurgulayayım, altını çizeyim. Hangi eğitim düzeyine sahip olmuş olursanız olun, İsa'da olmak fark yaratıyor. Fark yaratmalı zaten. Eğer fark yaratmıyorsa o zaman şunu yap. Hayatına bak. Rabbin önüne gel. Eğer fark yaratmadıysa Mesih'te olmak senin hayatında, o zaman hayatına bir bak bakalım nerede yanlış yapıyorsun. Rab sana açıkça göstersin sevgili kardeşler. Onun için günümüzde de eğitim görmemiş insanları ayrı bir değer taşıyor insan gözünde. Yani parasal yönden iyi olan insanlar, kariyer olarak, meslek açısından iyi olan insanlar, insanlar tarafından övgüyle söz ediliyor. Mühendis diyor, doktor deniyor, değil mi? Bunlar insan gözünde çok değer kazanan değerler, değerli kardeşler. Ama bu türden şeyler insan gözünde değer kazanabilir. Ama Rabbin gözünde nasıl görünüyor? İnsan gözünde çok değerli olan bu eğitim ya da öğretim, değerli kardeşler. Ama baktığımız zaman açık bir şekilde söyleyebiliriz ki bu tür değerler, bu tür değerlerin getirmiş olduğu mutluluk kalıcı değil. Geçici. Yani kalıcı bir mutluluk olmadığını, bu tür değerlerin kalıcı bir mutluluk olmadığının altını önemli çizebilirim sevgili kardeşler. Gerçekten de kısa zaman içerisinde yok olup giden değerler bunlar. Şimdi dikkat edin lütfen. Bu insanlar İsa Mesih'in çağrısı karşısında ağlarını geride bırakarak İsa'nın ardından giden bu sıradan insanlar, basit insanlar, en yücelerde olan, dikkat edin, en yücelerde olan Rab Tanrı'nın ellerinde kullanılabilecek birer araç durumuna getiriliyorlar. Dikkat edin. Basit balıkçılar, aşağıda olan, insan gönlünde değersiz olan bu basit balıkçıları Tanrı alıyor, kendi ellerinde, kendi işinde kullanmak için çok daha anlamlı, çok daha değerli bir konuma ne yapıyor onları? Yükseltiyor sevgili kardeşler. Bu gerçekten de harika bir şey. Demek ki her zaman söylediğim bir cümle var hatırlarsanız. Rabbimiz nitelik arıyor mu? Hayır diyordum, değil mi? Tanrı nitelik aramıyor ama ne yapıyor? Nitelikli duruma getiriyor. Alıyor bizleri, basit Recep'i alıyor, basit bizleri alıyor, değerli duruma getiriyor, nitelikli duruma getiriyor, işe, başka bir ifadeyle, işe yarar bir duruma getiriyor, hamdolsun. Demek ki Rabbimizin ellerinde kullanılmak için bir araç olabilmenin bize kazandırdığı değer, dikkat edin, Rabbin ellerinde kullanılabilmek için, bir araç olabilmek için, o araç olabilmenin bize kazandırmış olduğu değer hiçbir şeyle ölçülemez. Hiçbir şeyle ölçülemez değerli kardeşler. Gerçekten onun için söylüyorum. İnsanları Tanrı'ya kazanmak senin sahip olduğun meslekten çok daha değerli. Bunun altını önemli çiziyorum değerli kardeşler. Gerçekten bu insanlar büyük bir sevinçle gerçekten Tanrı'nın tanıkları oldular, büyük bir sevinçle. Onun için her birimizin de aslında aynı noktada kalarak Tanrı'nın tanıkları olaraktan hayatımızı sürdürmemiz, insan avcılar olaraktan hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Belki bizler de kendimizi çok basit görüyor olabiliriz. Çok işe yaramaz gibi görüyor olabiliriz. Çok basit insan olaraktan kendimizi görüyor olabiliriz. Ama değerli kardeşler, Rab Tanrı'nın gerçekten egemenliğinde yüce bir konuma sahipsin. Rabbin ellerinde çok değerli, çok anlamlı bir değere, konuma sahipsin. Onun için Rab seni başkalarına ışık olman için, Rab seni başkalarına tanık olman için, onurlu bir iş için seni seçiyor. Bir araç olarak seçiyor. Bu harika bir şey. Anlasın. Demek ki o zaman bizler neyiz? Her birimiz şuyuz. Birer meşaleyiz aslında. Rabbin yüceliğini aydınlatan birer meşale. Bir meşale olaraktan o meşalenin yanmasını devam edebilmesi için, senin ışığın insanlar önünde parlayabilmesi için sen o ışıkla iletişim içerisinde olman lazım. Mesih'le iç içe bir hayatın olması gerekiyor değerli kardeşler. Onun için bundan daha büyük bir değer olamaz diye düşünüyorum. Onun için Tanrı bizleri sadece yüce bir konuma yükseltmiyor. Aynı zamanda da çok yüce, anlamlı, değerli bir paydaşlık içerisine, dikkat edin, paydaşlık içerisine girmemizi sağlıyor. Sadece değer verip yüksek bir konuma yükseltmiyor. Aynı zamanda da değerli kardeşler, paydaşlık, yüce bir paydaşlık içerisine, ilişki içerisine girmemizi sağlıyor. Bakın, dikkat edin, ardından gelin diyor. Sizleri insan tutan avcılar yapacağım. Bu ne demektir? Ardından gelin. Ardından onun ardından gitmek nedir değerli kardeşler? Bunun onun ardından gitmek demek aynı zamanda dostluğa, aynı zamanda yoldaşlığa, aynı zamanda paydaşlığa çağrıdır. Şimdi biz birinin ardından gidiyorsak o bizim yol arkadaşımız oluyor. Yani yoldaş oluyor. Eğer ben bir kişinin ardından gidiyorsam ben ona paydaş oluyorum. Paydaşlık içerisinde oluyorum. Demek ki Rab bizi ardından gel dediği zaman aynı zamanda da bir paydaşlık içerisine çağırmış oluyor değerli kardeşler. Ama dikkat edin. Rab bizi sadece ve sadece kişiyi çalışmaya ya da hizmete çağırmıyor sadece. Bakın sadece çalışmak için, hizmet için bizi çağırmıyor. Aynı zamanda da onunla birlikte olmanın tadını çıkarmaya çağırıyor. Onunla birlikte olmanın tadını çıkarmak. Ben şimdi burada size sormak istiyorum. Aynı soruyu kendime de soruyorum. Rab ile birlikte olmanın tadını çıkarıyor muyuz? Herkes kendi yüreğine baksın. Hangi oranda İsa Mesih'te olmanın tadını doya doya çıkartıyoruz? Mesih'te olmak size hangi oranda tat veriyor? O paydaşlığı, o yoldaşlığı, o iş arkadaşlığını nasıl yaşıyorsunuz Mesih'le beraber? Hangi oranda sizin o paydaşlığınız ise o oranda da tat alıyorsunuz sevgili kardeşler. Bence evet o paydaşlığın tadını çıkarmamız gerekiyor. Çıkarıyor muyuz? Düşünün. Bu birliktelik burada sadece devam etmeyecek. Rabbin yanına gittiğimiz zaman da devam edecek. Hem de kesintisiz, sonsuza dek bir şekilde. Çünkü içinde yaşamakta olduğumuz bu yeryüzünde gerçekten de onunla olan ilişkimizi bozan çok nedenler var. Değil mi? Rab ile olan ilişkimizi bozan çok nedenler var. Kesintiye uğratan çok nedenler var. Ama Rabbin yanına gittiğimiz zaman buna benzer şeyler olmayacak. Kesintiye uğrayan hiçbir şey olmayacak. Rab ile olan o beraberlik kesintiye uğramadan tatlı bir şekilde hamdolsun devam edecek değerli kardeşler. Bu sözlerle aslında hepimiz birbirimizi teselli etmemiz lazım. Rabbin yanına gitmenin bize kazandıracağı o yüceliği birbirimize paylaşarak birbirimizi teselli etmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Evet, gelin bu kurtuluş haberini müjdeleme işine birazcık bakalım. Mercek altına almak istiyorum. Şimdi ben diyorum ki balık tutma işiyle, dikkat edin, balık tutma işiyle, açık kalsın. Balık tutma işiyle insan avlama işi, insanları Rabbe kazanma işi arasında dağlar kadar fark olduğunu söylemek istiyorum. Yani onların daha önce sahip oldukları meslek ile sonrasına elde ettikleri değer arasında dağlar kadar bir fark olduğunu hemen altını çizmek istiyorum sevgili kardeşler. Şimdi balık avlama işi için, balık avlayabilmek için illa da bir kişi yanında olması gerekmiyor. Ben gençken balık avlamaya bazen arkadaşlarla beraber giderdik ama bazen de tek başıma giderdim. Balık avlamaya giderken yanında birileri olması gerekmiyor. Birileri sana yol göstermesi gerekmiyor. Tek başına da başarılı bir şekilde oltayla balık tutabilirsin sevgili kardeşler. Kesinlikle bir yardımcıya ihtiyaç duymadan bunu başarıyla yapabilirsin. Ama iyi haberi götürme işi, müjdeleme işi aynı şey değil. Yani bunu kesinlikle tek başına yapamazsın. Neden yapamazsın? Bakın, Kutsal Kitap ne kadar güzel bize söylüyor. İsa ne diyor? Diyor ki onlara, siz insan tutan avcılar olacaksınız. Hadi bakalım gidin. Öyle demedi onlara. Dedi ki, benim ardımdan gelin dedi. Demek ki ön koşul ne? Dikkat edin. Ön koşul ne? Hah, bitti. Ön koşul, insan avcısı olmanın ön koşulu ne? Rabbin ardından önce gitmektir. Ha, Rabbin ardından gitmek sonra ne diyor? İnsan avcısı. Ha, demek ki Rabbin ardından gittiğimizde tutma işi gerçekleşiyor. Demek ki Rabbin ardından gitmenin sonucu iyi bir avcı oluyoruz. Rabbin ardından gitmenin sonucu iyi bir avcı olmak mümkün. Değerli kardeşler, bu burada açık bir şekilde ifade ediliyor. Demek ki bizler başka bir ifadeyle hizmet alanı ne olursa olsun kesinlikle o hizmet alanında Rabbimizde olması lazım. Yani o teknede İsa da olması lazım. Senin yaptığın hizmet alanında İsa da olması lazım. Onun için ben her zaman bir laf kullanıyorum burada. Bir cümle kullanıyorum. Bu cümle benim cümlemdir. Yani hiçbir yerden aldığım, kullandığım bir cümle değil. Diyorum ki İsa için ne yaptığın hiç önemli değil. İsa ile birlikte ne yaptığın asıl önemli. Demek ki değerli kardeşler, teknede Rabbimiz olması kesinlikle gerekiyor değerli kardeşler. Demek ki ona ne kadar itaat edersek, ona ne kadar uyarsak insan tutma konusunda, insanları Tanrı'ya kazanma konusunda o kadar başarılı oluruz. İtaat ettiğimiz oranda başarı geliyor. Onu izlediğimiz oranda başarı geliyor değerli kardeşler. Onun için gelin diyorum ki sadece yapanlar olmayalım. Ya da yapmış olmak için yapanlar olmayalım, birlikte yapanlar olalım. Yani İsa ile birlikte yapanlar olalım. Demek ki kaptanımız kim olsun? İsa olsun. Balık tutma işinde teknede biz balık tutuyoruz. Rab da kaptanlık yapıyor. Ne diyor? Buraya at diyor. Ya da buraya at. O oltayı buraya at diyor. Ya da buraya at diyor. Bize yol gösteriyor. Demek ki İsa'nın öncülüğü olmadan insan avlamak, insanları Rab'be kazanmak kesinlikle kolay değil, mümkün değil değerli kardeşler. Onun için toparlayalım. Birincisi ne dedik değerli kardeşler? Birincisi Tanrı ne yapıyor? Bizi önce yüce bir yaşama çağırıyor dedik birinci olarak. İkinci olarak ne dedik? Rabbimiz bizi yüce bir paydaşlığa, ilişkiye, yoldaşlığa çağırıyor dedik. Değil mi ikinci olaraktan? Peki üçüncüsü ne? İşte bugün hem Aydın'ın hem Sami'nin de ifade ettiği gibi üçüncüsü de ve bizim de en zayıf olduğumuz, en çok safsakladığımız, ciddiye almadığımız bir alan. O da üçüncüsü, Tanrı bizi yüce bir göreve çağırıyor. Yüce bir göreve çağırıyor. Demek ki imanlarda eksik olan bu sevgili kardeşler. Kesinlikle ben öyle düşünüyorum. Çünkü insanlara iyi haberi götürme işi imanların hayatında en eksik olan şeydir benim gözümde. Değerli kardeşler, tabii ki ben Rabbin sözünü ciddiye alırsam o zaman o söz beni ateşliyor, alevlendiriyor iyi haberi başkalarına götürmek için. Bir kişi nasıl bir başkasına bir şey götürebilir eğer yüreğinde o sevgi varsa? Rab bizi sevdi ama ne yaptı? O sevgiyi başkalarına götürme sorumluluğu verdi değerli kardeşler. Rabbimiz o sevgiyi başkalarına götürme sorumluluğu verdi. O açıdan bizler düşüncede biliyoruz hepimiz. Bakın bunu altın önemli çizmek istiyorum. Bir şeyi düşüncede bilmek. Diyorsun ki evet bu doğrudur ya, yanlış değil. Bunu düşüncede bilmek başka. O düşünceyi hayata sokmak başka bir şey. Bakın biz biliyoruz ki evet doğru Recep haklısın. İyi haber paylaşılmalı. Burada inin aşağıdaki kiliseye sorun. Gidin kiliseleri dolaşın. Kardeşlere sorun. Hiçbiri demez ki iyi habere götürmek yanlıştır. Hayır. Hepsi der ki iyi haberi götürmek çok önemlidir. İyi haber götürülmeli. İyi haber anlatılmalı. Ama hangi oranda anlatıyorsun diye sor bakalım. Hangi oranda bugün en son kaç ay önce, kaç yıl önce en son biriyle İsa'yı anlattın? Sahip olduğun sevgiyi kaç yıl önce en son paylaştın? Buradaki soru bu. Demek ki düşüncede bilmek yeterli değil. Bakın hangi alanda olursa olsun bu. Yani sadece ruhsal kapsamda düşünmeyin değerli kardeşler. Evlilik hayatında düşünün, iş hayatında düşünün. İş hayatında da birçok kararlar alıyor patronlar. Birçok düşünceler var yöneticiler arasında. Ya da aile içerisinde birçok kararlar var. Ama o kararlar düşüncede kalması başka, o düşünceyi birlik içerisinde harekete sokmak başka bir şey. Arasında dağlar kadar fark var. değerli kardeşler. Anlam ve değer kazanmak, sana bir şey katmasını istiyorsan o düşünceyi hayata sokmak kesinlikle gerekiyor değerli kardeşler. Onun için bu insanlar dikkat edin, her gün yaptıkları işi yapıyorlardı. Yani alışılagelmiş bir işi yapıyorlardı. Ne yapıyorlardı? O günde sabah erken kalkmışlardı. Birileri ağlarını onarıyordu. Yani balık tutmaya kendilerini hazırlıyorlardı. Doğru mu? Yani her zaman yapmakta oldukları işi yapıyorlardı. Onun için bu rutinlik içerisinde, bu gelişi güzel yapılan, her zaman yapılan iş içerisinde gerçekten de çok büyük bir beklenti içerisinde değildi. Yani bugün şimdi anlamlı, çok daha farklı bir şey olacak beklentisi içerisinde değildi bu insanlar sevgili kardeşler. Hazırlık içerisindeydiler balık tutmak için. Bir bakıyorsun o beklenti içerisinde değiller ama bir, geliyor birisi. Onlara diyor ki sizlere insan tutan balıkçılar yapacağım. Doğru mu? Geliyor. Sonra şimdi bu insanlar büyük bir merak içerisine düşmediler mi? Ben kesinlikle büyük bir merak içerisine düştüler. Peki ne anlamı taşıyordu balıkçılar, insan tutan balıkçılar olmak? Ne anlam ifade ediyordu sevgili kardeşler? Bakın Kutsal Kitab'a biraz baktığım zaman şunu gördüm. Bu insanlar fazla değil birkaç gün sonra insan tutmanın, Rabbe insan kazanmanın ne demek olduğunu kavramışlardı. Nasıl kavradılar? Birkaç gün sonra kavradılar bu işi. Ben de bunu yeni keşfettim. Yani konuyu hazırlarken keşfettim. Nasıl keşfettiler bu insanlar biliyor musunuz? Birkaç gün sonra. Yani İsa onlara insan tutan avcılar yapacağını söyledi. Bunlar insan tutan avcılar ne demek? Bunu bilmiyorlardı o anda. Ne anlam taşıdığını bilmiyorlardı. Yani oltayla nasıl ben insan tutacağım? Belki kafalarında öyle düşündüler bilmiyorum. Ama bunlar birkaç gün geçtikten sonra hatırlıyor musunuz? Bakın değerli kardeşler. Bakın Luka 9. bölüme. Hatırlıyor musunuz? Zakay'ın evine gidiyor İsa. Zakay'ın evine. Zakay'ın evine gidiyor. Ve oraya girdiği zaman Luka 19. bölümde öğrenciler o noktada Luka 19 ayet 10. Luka 19 ayet 10'da öğrenciler o noktadan itibaren öğrendiler insan tutmanın ne olduğunu. Bakın ne diyor? Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. İşte bu sözü, bu söz onları aydınlattı. Yani insan tutma işi ne demek olduğunu kavramaya başladılar. Demek ki kaybolanları kurtarma sorumluluğu içerisine Rab onları sokuyordu. Bakın çok değerli bir sorumluluk. Kaybolan insanları kurtarma sorumluluğu içerisine öğrencileri sokuyordu değerli kardeşler. Demek ki Rabbimiz çağırdığı zaman bizleri sadece kurtarmakla kalmıyor. Aynı zamanda da ne yapıyor? Bakın sorumluluk veriyor. Doğru mu? Rab onları çağırdı ama arkadan da sorumluluk verdi. Bitti. Birkaç gün sonra, çok bir uzun bir süre değil. Birkaç gün içerisinde onlara o sorumluluğu veriyor. Demek ki bizi kurtarmakla kalmıyor, aynı zamanda da sorumluluk veriyor. O bizleri sevgiyle çağırıp kurtarıyor öncelikle. Sonrasında da onun aracılığıyla sahip olduğumuz sevgiyi başkalarına götürmemizi buyuruyor bizlere. Demek ki imanlının temel sorumluluğu nedir diye sorsam ne dersiniz? Evet. Aslında insanları Tanrı'ya kazanmak sorumluluğu. Kaybolanları Tanrı'ya kazanma sorumluluğu. Hani benim çok sevdiğim bir ayet var ya, benim iman ettiğim bir ayet. Her zaman burada söylüyorum. Çok güzel. Sevdi, verdi diyor. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, çizgi. Biricik oğlunu verdi, verdi. Sevdi, verdi. Sevgi nedir? Vermektir. Seviyor musun Rabbi? Rab o sevgiyi verdi mi sana? O zaman git o sevgiyi ver başkalarına. Git o kurtuluş haberini başkalarına götür. Götürmekten çekinme değerli kardeşler. Bu geçen hafta da kilisede vurguladım, Alman kilisesinde. Misyonerlerin görevi değil bu. Bu her bir Tanrı çocuğunun görevi. Bu hepimizin görevi değerli kardeşler. Bunu ciddiye almamız gerekiyor. Gerçekten ciddiye almamız gerekiyor. Belki basit bir soru sorabilirsiniz. Ya tamam Recep kardeş doğru söylüyorsun da biz kimlere iyi haberi götürmemiz lazım diye sorsam sizlere. Değil mi? Aslında çok basit. Hemen yanıt verebilirsiniz. Kime götürmemiz lazım iyi haberi? Kimlere götüreceğiz haberi biz? Bitti. Ale. Yani kaybolan. Bu alenin içerisinde ne var? Alenin içerisinde? Hepsi. Yani bir. Şunu söyleyeyim. Aklıma geldi. Çok harika bir şey. Ben birkaç hafta önce bir kiliseye hizmete gitmiştim. Vaaz hizmetine. Orada bir kardeş çıktı öne. Brezilya'da sokak çocukları arasında hizmet ediyor. O kadar güzel şeyler anlattı ki onlarca çocuk iman etti orada. Bu çocuklar bizim Türkiye'de nasıl bu ayakkabı yapıştırıcı var biliyor musunuz? Ayakkabı yapıştırıcısı. Ve o ayakkabı yapıştırıcısını torbaya koyuyorlar, çekiyorlar kafa bulmak için. Bal ediyorlar, evet. Bal ediyorlar ve o ayakkabı yapıştırıcısını torbaya koyup çekiyorlar kafa bulmak için. Ve bu insanlar orada Brezilya'da sokak çocukları. Bazıları var, penaların içerisinde çalışıyor. Bazıları bu eroin kullanan insanların arasında hizmet ediyorlar. Bazılarını ben duydum, gitarını alıyor. Bizim o Suzanne öldü. Suzanne diye bir kardeşimiz vardı. Kitap masasında biz beraberdik. Hatta bizim misafir toplantısına çok gelirdi. Suzanne'yi tanıyorsunuz hepiniz. Hatun'la beraber gelip giderdi. Tabii kanserden öldü. Suzanne kardeş öldü. Ve o Suzanne kardeş, değerli kardeşler, Japonya'ya gitti 2 sene. Ve o Japonya'da gittiği hizmet neydi biliyor musun? Yaşlılara hizmet. Yaşlılara. Yani gidiyorlardı, hastaneleri ziyaret ediyorlardı. Hastalara orada İngilizce olaraktan, Japonca'ya tercüme ediliyordu. İngilizce olaraktan iyi haberi veriyorlardı. Hem ilahi söylüyorlardı hastalar, yaşlı insanlar. Belki ölüm döşeğinde onlara iyi haberi veriyorlardı. Demek ki biz kime götüreceğiz kaybolanlar? Kime? Ale, herkese. Demek ki ayrım yok. Bakın, bir çocuğun çok oyuncak bebekleri varmış. Okudum bir yerde, uyuduğu için çok hoşuma gitti. Onu söylemek istiyorum. Ve bu çocuğun birçok bebekleri var. Ve komşu bir gün geliyor ziyarete, bakıyor ki inanır mısınız çok böyle yani yüzlerce bebeği var çocuğun. Belki onlarca, belki diyelim 70-80 tane bebeği var. Ve komşu soruyor çocuğa. Ya diyor ki sen bu bebeklerin içerisinde hangisini daha çok seviyorsun? Çocuk bakıyor komşunun gözlerine. Diyor ki eğer bana söyledikten sonra gülmeyeceğine dair söz verirsen ben sana hangisini sevdiğimi göstereceğim diyor. O da komşu diyor ki hiç merak etme kesinlikle gülmeyeceğim sana söz veriyorum diyor. Ve çocuk gidiyor bebeği alıyor ve geliyor onun önünde dikiliyor. Komşu görüyor elindeki bebeği şaşırıp kalıyor. Çocuğun elindeki bebeğe bakıyor, şaşırıp kalıyor. Ve tabii diyor ki, peki diyor yani neden bu bebeği seçtin diyor. Çünkü neden bu soruyu soruyor? Bakıyor ki bebeğin saçları dökülmüş. Burnu bozuk. Kolunun bir tanesi yok, bacağının da bir tanesi yok. Yani diyor yani, ne anlam var diyor bunu seviyorsun. Çocuk diyor ki eğer ben bunu sevmeseydim bunu hiç kimse sevemezdi. Tanrı hiç kimsenin sevmediklerini de sevmemizi söylüyor. Ayrım yapmadan. Herkese İyi haberi götürmemiz gerekiyor. Kim olursa olsun. ayrım yapmadan değerli kardeşler. Yalnızlara gitmemiz gerekiyor. Hastalara gitmemiz gerekiyor. Sakatlara gitmemiz gerekiyor. Terk edilmişlere gitmemiz gerekiyor. Cezaevinde olanlara gitmemiz gerekiyor. İhtiyaç içerisinde olan herkese elimizi uzatmamız gerekiyor. Hiç kimsenin sevmediklerine bile gidip onlara o sevgiyi götürmemiz gerekiyor. Değerli kardeşler, ben 17 yıldır cezaevine gidiyorum. Ya düşünün, ben eğer 17 yıldır o cezaevlerine gitmeseydim, 17 yıl içerisinde 15 kişi iman etti. O iyi haberi ben cezaevinde götürmeseydim, o karanlık dünyaya o iyi haberi götürmeseydim, İshak aramızda olur muydu? İshak kardeşi biliyorsunuz değil mi? İshak kardeş cezaevinin eseridir. Ve her zaman bana ne diyor biliyor musun? Benim için büyük bir onurdur, gurur da diyebilirim. Recep abi sana çok teşekkür ediyorum. Rab ile beni tanıştırdın. Rab ile tanıştın mı? Tanıştın mı? Rab ile tanıştın mı? Rab ile tanıştınız mı değerli kardeşler? Ha, tanıştınız mı Rab ile? O zaman başkalarını da tanıştırın Rab ile. Yalvarırım. Sizin baş sorumluluğunuz bu. Bu kilise için vereceğiniz emek bu yönde olsun. Başkalarını, bakın, onların kurtulması bizim işimiz değil. Bizim işimiz onlara iyi haberi götürmek. Ben yeterince götürdükten sonra içim rahat zaten. Kurtulup kurtulmaları beni ilgilendirmiyor. Ama ben ne kadar iyi haberi götürüyorum. O alanda ne kadar istekliyim, ne kadar canla başla çalışıyorum sevgili kardeşler. Evet, hepimiz bu göreve çağrıldık. Bakın, bu çok hoşuma gidiyor ve bununla da tamamlamak istiyorum aslında. Bakın, çok güzel bir ifade. Pratik olarak da düşünün. Diyor ki, İsa Mesih Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. Çok ilginç. İsa nasıl yürüyüşüne devam etti? İyi haberi duyura duyura değil mi? Ha, iman nedir? Kurtuluş haberini duyura duyura devam etmektir. Bak şimdi orada bu şeyde o 14 ile 24 arasında yazıyor, ona bakarız. Yani duyura duyura hemen söyleyeyim dur. Yazıyor mu? 14 değil mi? Ne okusana, ne yazıyor?
Yaşanın toplanmasından sonra İsa Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti.
Ha, bakın 14. ayet. Kurtuluş müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. Ha, o zaman şunu soracağız kendimize, tekrarlıyorum. Çünkü önemli bir nokta ve bununla noktalayacağım sevgili kardeşler. İman nedir? İman eşittir kurtuluş haberini duyura duyura, anlata anlata, paylaşa paylaşa yürümektir. Peki biz imanımızı nasıl devam ettiriyoruz? İyi haberi içimizde tuta tuta, iyi haberi içimizde saklıya saklıya, ben kurtuldum hamdolsun, diğerleri bana ne diye diye imana devam ediyoruz. Böyle mi? Yoksa Rabbin kurtuluş haberini duyura duyura mı hayatımızı sürdürüyoruz sevgili kardeşler? Onun için Tanrı bizleri Mesih'te barıştırdı. Ve barıştırma görevini bize emanet etti. Evet, ikinci mektup değil mi? Korintoslar 2. mektup çok meşhur bir ayet. 5:18. Tanrı Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi. Peki 2. Korintoslar 5:18. Tanrı'nın barışmaya ihtiyacı var mı? Tanrı'nın barışmaya ihtiyacı var mı? Yok. Ama her canın Tanrı ile barışmaya ihtiyacı var. Ben diyorum ki, gelin sevgili kardeşler. Ben sizi teşvik ediyorum. Sayı hiç önemli değil. Gelin sevgili kardeşler. Bu çağrıya sımsıkı tutunalım. Ve sımsıkı tutunarak insan tutan balıkçılar olma gayreti içerisinde imanımıza devam edelim. Tanrı bizi bir, yüce yaşama çağırdı. Bu doğru. İki, bir paydaşlığa, yüce bir paydaşlığa çağırdı. Bu doğru. Ama üçüncüsü de yüce bir göreve çağırdı. Bu görev hepimizin görevi. Ben bilmiyorum sizin yüreğiniz hangi noktada bu konuda. Ama yüreklerimizi eğelim. Gerçekten İsa Mesih'i örnek alarak hayatımızı sürdürürken, o yürüyüş, iman yürüyüşüne devam ederken iyi haberi anlata anlata mı devam ediyoruz? Yoksa içimizde tutarak, saklayarak mı iman hayatına devam ediyoruz? Ya da şöyle söyleyeyim, birbirimizi kemirerek, birbirimizin arkasından konuşarak, birbirimizi acıtarak mı iman hayatına devam ediyoruz? Yoksa birbirimizi bu sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu söyleyerek, iyi haberi götürme sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu söyleyerek, teşvik ederek mi iman hayatını sürdürüyoruz? Eğelim yüreklerimize bakalım. Rab bizi yüreklerimize bakıyor. Hangi noktadayız bize anımsatsın ve bu yönde benden başlasın Rab, hepimizi bu yönde isteklendirsin. Rabbin sözünü ciddiye alan zaten bunu da ciddiye alır. Ama ben size söylüyorum ki değerli kardeşler, başka bir sorumluluğumuz yok. En önemli sorumluluğumuz bu. İyi haberi başkalarına götürmek.